Anaya şimdi içindeki tasaları yatıştırmak, kör kızının ardında bıraktığı boşluğu doldurmak düşüyordu. Ev ne kadar sessiz geliyordu şimdi ona. Kızının yürürken çaldığı o küçük çıngırağın duru, yakınan sesi kesilince evin önündeki sokak ne kadar sessiz kalıvermişti. Ana dayanamıyordu buna. Çaresiz kendini yine toprak işine verdi. Oğlu onun çalışmasına razı değildi. Tırmığını eline aldığını görünce, "İş işlemenin gereği yok be ana," dedi. "Senin bu yaşta tarla işi yaptığını görenlere sonra ben rezil olurum." Ana eski dikliğiyle, "Pek öyle sandığın kadar yaşlı değilim ben daha," diye oğluna çıkıştı. "Bırak biraz toprakla uğraşayım da derdimi dinlendireyim. Avunmam gerek, görmüyor musun?" Genç erkekse inatla, "Bana öyle geliyor ki yok yere kendini üzüyorsun anacığım," dedi. "Dur bakalım, belki korkuların asılsız çıkar. Daha şimdiden yüreğini kabartmak niye?" Ana ise şu günlerde hiç yakasını bırakmayan bir karamsarlık, bir durgunlukla "Anlamıyorsun," diye cevap verdi. "Siz gençler, hiçbir şeyden anladığınız yok." Oğlan anasının ne demek istediğini bilemeyerek şaşkın şaşkın baka kaldı. Ama kadın başkaca laf etmedi. Tırmığını fırlattığı gibi sessiz sedasız tarla yolunu tuttu. Gel gelelim artık pek uzun çalışacak gücü olmadığı doğruydu. Azıcık kendini zorlayınca hemen teri boşanıveriyordu. Üstüne de ılık bile olsa bir rüzgar esince kadın hemen tepeden tırnağa ürperdi. Ve o eski illet geldi yine yakasına yapıştı. Aylaklığa alışmak zorundaydı ister istemez. İyileşip de ayağa kalkınca artık tarla hizmetine filan kalkışmadı. Tembel tembel kapı eşiklerinde pinekler oldu. Evin içinde bile elini kıpırdatmasının gereği yoktu. Çünkü her işi gelini görüyordu. Hem de sırasıyla, yollu yolunca. Her işi iyi yapıyordu doğrusu. Kaynanası bunu inkar edemezdi. Bir tek noksanı çocuğu olmayışıydı. Eli kolu bomboş oturup duran ana, bir zamanlar kendi yavrularının oynaşıp durduğu kapı önünün şimdi bomboş olduğunu görünce içinde bir eksiklik duyuverdi. Bütün gün oturduğu yerden eski günleri anıyordu. Bir zamanlar nasıl genç, dinçti, elinden işi eksik olmazdı. Erkeği, bebecikleri yanında, kendisi evin geliniydi o zamanlar. Koca karı olan bir başkasıydı. Derken kocası çekip gitmiş, bir daha da haber çıkmamıştı. Kadın içi hop ederek bu düşünceyi aklından çıkardı. Yine de hayat nasıl bomboş kalıvermişti gayri. Büyük oğlan bütün gününü tarlada geçiriyordu. Hasat vakti mal sahibinin vekiliyle çekişip duruyordu. Yeni biriydi bu vekil. Ufak tefek kavruk adamın biri. Mal sahibinin emmi oğlu mu ne oluyormuş? Başkalarından duyuyordu bunu ana. Yoksa kendinin adama bir kere bile baktığı olmamıştı. Kör kızı da gitmişti gayri. Küçük oğlansa çoğu vaktini kasabada geçiriyor, eve pek seyrek uğruyordu. Ama yine de bu oğlanın elinde olması bir şeydi. Kadın oturduğu yerden çok zaman onu düşünüyordu. Çocuklarının içinde en çok sevdiği hala oydu. Delikanlı ara sıra gelip bomboş kalan hayatına giriyor, beraberinde her zaman şenlik, sevinç getiriyordu. Küçük oğlu geldi mi ana kıpırdanıyor, içindeki boş tasalı düşüncelerden kurtuluyor, delikanlının güzelliği karşısında gülümsemekten kendini alamıyordu. Çocuklarının içinde en güzeli de bu oğlandı. Hık demiş burnundan düşmüşçesine babasına benziyordu. Son zamanlarda delikanlı eve başını dikip göğsünü gere gere gider gelir olmuş, ağabeyinden korkusu kalmamıştı. Çünkü kasabada ücretli bir işte çalışıyordu. Bu işin ne olduğunu hiç açıkça anlatmış değildi anasına. Yalnızca iyi bir işmiş. Bazen eline bir sürü para geçiyor, bazen de hiç geçmiyormuş. Kazancını ağabeyine hiç göstermiyor. Ancak kılığının kıyafetinin düzgünlüğüyle belli ediyordu. Bazı heyecan ve sevinçli olduğu günler anasının eline bir parça gümüş para sıkıştırıp "Al ana, harçlık yap," dediği oluyordu. Ana da parayı alıyor, küçük oğlunu büsbütün sevip övüyordu. Anasının eline biraz harçlık vermek büyük oğlanın aklına bile gelmezdi. Evin erkeği oldu olalı bütün para onun elindeydi. Ananın karnı daima toktu. İştahı yerindeydi ve yiyebildiği kadar yiyordu. Sırtı da eskisinden pekti. Çünkü urbalarını gelini dikiyor, neye ihtiyacı varsa hepsini yapıyordu. Gerçi ana daha yıllarca yaşamak niyetindeydi ama kefenlikleri bile çoktan yapılmış, hazırlanmıştı. O ne isterse alıyorlardı. Oğluyla gelini, içini yatıştıracak bir çubuk, güzel lif lif tütünler, midesini ısıtacak sıcak sarı şarap, gel gelelim eline bir parça gümüş verip de al ana, gönlünden geçen ufak tefek şeylere kullan demek akıllarına gelmiyordu. Ana ağzını açsa da biraz harçlık istese oğluyla karısı hiç kuşkusuz birbirine bakarlar. Peki ne alacaksın? Biz senin her istediğini yapmıyor muyuz? Derlerdi. Ana bunu çok iyi biliyordu. Bunun içinde küçük oğlunun eline sıkıştırdığı bir parça gümüş ötekilerin bütün yaptıklarından daha hoşuna gidiyordu. Ana parayı koynunda saklıyor, gece olunca yatağından kalkıp yere gömüyordu. Ne çare ki? Küçük oğlan her zaman anasının dizinin dibinde değildi. Çoğu günler kapı önünde gelin kaynana yalnız başlarına oturuyorlardı. Ve anaya öyle geliyordu ki evleri boşlukla dopdoluydu. Oturduğu yerden içini çekerek çubuğunu tüttürüp duruyordu. Şu günlerde görüp geçirdiklerini düşünmekten başka yapacak bir işi yoktu. Ama başına gelmiş olan o bir tek şeyi hiçbir zaman isteyerek düşünmüyordu. Düşündüğü zaman aklına hemen kör kızı geliyordu. Kadın bu ikisinin tanrılar gözünde tek şey olduğundan her zaman kuşkudaydı. Bazı bazı bir avuntu aramak için bir tapınağa filan gitmek geliyordu içinden. Nasıl bir avuntu aradığını bile bilememekle birlikte. Sonra yine o eski günahını hatırlıyor, bu günahı affettirmek için artık iş işten geçmiş gibi geliyor, oturduğu yerde oturuyordu. Böyle zamanlarda içini çekerek tasalı tasalı kör kızından söz açıyordu. Bu çeşit sözlere karşı hemen bir cevap bulup oturtmak da gelininin huyuydu. Kızın rahatı iyidir sanırım. Onu oğluna almaya razı olan bir baba buluşunuz herkes için ne mutlu oldu. Ana da köpürerek benim kızım hünerlidir diyordu. Onun ne kadar hünerli olduğuna sen hiç inanmadın biliyorum. Ama sen gelmezden önce öyle çok işime yarardı ki. Sen geldikten sonra ona hiçbir iş gördürtmedim. Ne marifetli olduğunu hiç görmedin onun için. Gelin elindeki dikişi iyi olup olmadığını görmek için gözüne yaklaştırarak kim bilir belki diye cevap veriyordu. Gel gelelim ben başladığım işi tezelden bitirmek isterim. Oysa gözü görmediği için işini bir türlü bitiremiyordu. Ana yine göğüs geçirerek bomboş kapı önüne bakıyor ve bir çocuk doğur gayri a gelin diyordu. Ev dediğinin içinde 1-2-3 tane çocuk olmalı. Böyle bomboş evlere alışık değilim ben. Senin çocuğun olmayacaksa bari küçük oğlanım evlense diyorum. Ne çare ki o da kim bilir hangi sebepten bir türlü evlenmiyor. Genç kadının içini kemiren dert de zaten 5 yıla yakın zamandır evli olduğu halde hala çocuğu olmayışıydı. Kimseden habersiz tapınaklara gidip adaklar adamış, bildiği her yola başvurmuştu. Yine de bedeni kısırlıktan kurtulamıyordu. Gel gelelim kibirliydi de, derdini dışına vurmak istemediği için kaynanasının bu gibi sözlerine karşı ''Vakti gelince oğlanlar doğuracağım elbet'' diye cevap veriyordu. Ana ise huysuz huysuz ''Vakti geldi de geçiyor bile'' diye söyleniyordu. ''Bizim köyde duyulmuş şey değil ki bir kadının kocası olsun da çocuğu olmasın. Bizim erlerimiz dünya evine girer girmez baba olurlar.'' Avratlarımız da doğurgandır. Senin anlayacağın tohum iyi, toprak iyi. Besbelli senin bir gizli illetin var ki seni böyle kısır yapıyor. Bir de gelinlik urbalarını bol bol geniş geniş yaptım. Sanki pek işe yaradı. Ana fırsatını bulunca yengeye de dert yandı. Ağzını yengenin kulağına yaklaştırarak işin iç yüzünü bal gibi biliyorum ben diye gizlice söylendi. Benim gelin kızmışmak nedir bilmiyor. Soluk benizli sapsarı bir şey. Her günü birbirine benziyor. İçerisinin hiç şöyle bir iyice kızışmadığı besbelli. Gerçi gelinliklerini nasipli olsun diye sen biçtin ama onda bu soğukluk olduktan sonra kaç para eder? Yenge gülümseyip başını sallayarak, "Doğrudur, böyle soluk kansız karılar geç doğurur," dedi. Sonra gülümseyen gözlerinde anlamlı bir bakış belirerek ekledi. "Beri yandan da gençliğinde senin kadar çok kızışan kadın az bulunur. Kadın kardeşim, bunun her zaman hayırlı bir şey olmadığını sen kendin de iyi bilirsin ya." Bu kez ana çarçabuk cevap verdi. "Bilirim elbet." Bir süre sustu. Sonra istemeyerek, "Titiz, becerikli kadın doğrusu Allah için," dedi. "Pek temiz, hatta biraz fazla titiz. Yağ kavanozunu filan öyle çok yıkayıp ovuyor ki yağları ziyan bile ediyor gibi geliyor bana. Kendi vücudunun kızıştığı günler ona öyle uzak geliyordu. Evet, bu olsa gerek. Pek fazla yıkanmak da iyi bir şey değildir." Yine de bundan böyle ana kızışmaktan laf açmadı. Yenge o eski kötülüğe değinecek diye korkuyordu. Oysa dünyanın en iyi insanıydı şu yenge. Bunca yıldır o meseleyi hiç açmamıştı. Erkeğine söylemişse bile bundan da ananın haberi olmamıştı. Ananın şu iki derdi olmasa, yani kör kızının kaderine ve oğlunun oğulları olmayışına tasalanıp durmasa, o eski olayı kendisi de çoktan unutup gidecekti belki. Vücudunu da durup durup yıkıyor, kısırlığının sebebi belki ana o başına geleni çoktan unutur giderdi şimdiye dek. Ancak yaptığı işin günah olduğunu, şimdi bu iki derdinin bu günaha ceza olarak kendine verildiğini sanıyordu. Her ne halsa ömrü buydu işte. Kızı önce kör olmuş, sonra uzaklara gitmişti. Evin içinde de çocuk mucuk yoktu. Yalnızca hayvanlarla köpekler kalmıştı. Ama ananın bunları beslemeye bile eli varmıyordu. Şu sırada hoşnut olunacak bir tek şey vardı. O da iki kardeşin pek öyle eskisi gibi kavga etmemeleriydi. Büyük oğlan evin efendisiydi ve bir şikayeti kalmamıştı. Küçük oğlanın da gidip kaldığı bir yerler vardı. Eve uğradığı zamanlar büyük oğlan biraz alayla, "Acep kardeşim sırtındaki o düzgün giysileri nereden buluyor, nasıl bir şeydir bu yaptığı iş?" diye söylenmekten ileri gitmiyordu. "Benim öyle kılık düzmeye param yok. Oysa ki kanserler dökerek iş işleyip duruyorum. Onunsa eli paralıya benziyor. Allah vere de kasabada bir hırsız çetesine falan katılmış olmasa. Yakalanırsa başımızı belaya sokar." O zaman ana her zamanki gibi hemen küçük oğlundan yana çıkıyordu. "Zararsız çocuk senin küçük kardeşin, oğul. Senin de onu övmen gerek, sevinmen gerek ki burada kalıp toprağın gelirinde sana ortak çıkacağı yerde gitti, başka yerde kendine yapacak iş buldu." Büyük oğlan da burun kıvırarak, "Öyle, toprak işi yapmamak onun zaten canına minnet," diyordu. Ama gelinin bu konuda hiç laf ettiği yoktu. Ev toptan kendine kaldı diye hoşnuttu şu sırada gelin. Delikanlının geçimini nasıl çıkardığı ona vız geliyordu. Kılık kıyafetiyle de ilgilenmiyordu. Çünkü kayna urbağalarını başka yerden almaya başlayalı beri gelin onun dikişini dikmekten kurtulmuştu. Böylece günler gelip geçiyordu. Bahar oldu, geçti. Yaz başladı. Kızcağızı bir türlü ananın aklından çıkmıyordu. Bir gün oturdu, kızının tepenin ardında gözden kaybolduğu günden beri geçen günleri parmaklarıyla saymaya başladı. İki elinin bütün parmaklarını 12'şerden daha çok saydı. Sonra sayısını şaşırdı gayri. Kendi kendine, "Kızın yanına gitmem gerek," diye düşündü. "Bir cansızlığa kapıp koyuverdim kendimi. Yoksa daha önce gitmem gerekirdi. Sağlam olsaydı şimdiye dek kendisi çıkar beni görmeye gelirdi. Başka gelinler gibi. Ben de halin nicedir diye sorabilirdim ona. Ellerini, kollarını, yanacıklarını okşardım. Yüzceğizinin rengini görürdüm." Oturduğu yerden köyü kuşatan tepelere baktı. Yaz adam akıllı gelmişti artık. Yamaçlar yemyeşil, tarlalarda ekinler boy vermişti. Ana bütün gün bomboş oturduğu halde artık yorgunluğa hiç gelmeyen bedenine yeni baştan can vermeye çalışarak, "Gidip kızımı görmek gerek, hem de bir an önce. Nasılsa ne tarlada bir işe yarıyorum ne de evde," diye düşündü. "Sıcaklar bastırmadan gideyim. Bir bakarsın o illet yine yakama yapışıverir, ben farkında olmadan. Evet evet, hemen yarın yola çıkayım bari. Nasılsa havada bulut bile yok. Gökyüzü apaçık, masmavi." Başını kaldırıp göğün mavisini görünce yine ansızın aklına ömrünün çoktan gelmiş geçmiş bir parçası takılıverdi. Erkeğinin yapındığı ve çıkıp gittiği gün giydiği mavi urba. Böyle bir günde o kumaşı aldığında kavga ettikti diye düşündü. Böyle bir güzel, açık gündü. Hala aklımdadır. Kumaşın rengi aynı göğün mavisi gibiydi. Yine içini çekti. Bu düşünceyi aklından çıkarmak için ayağa kalktı. Az sonra büyük oğlan tarladan gelince ana, "Yarın gidip kız kardeşini görsem diyorum," dedi. "Bakalım koca evindeki hali nicedir. Nasıl olsa onun çıkıp bana geleceği yok." Oğlan tasalanarak, "Yarın ben seni götüremem ki ana," diye cevap verdi. "Yapacak çok işimiz var bugünlerde. Bekle, harman yapılsın, döven dövülsün, ürün tartılsın, ondan sonra rahatlarım biraz." Gel gelelim, nedense ananın kuşu uçmuştu. Beklemeye hiç içi razı değildi gayri. Henüz elden ayaktan düşmüş değildi. Hele aklına bir şey koydu mu güç buluyordu. Tembel tembel oturmaktan da usanç getirmişti artık. "Yok, ben yarın giderim," dedi. Oğlunun yüzü hala asıktı. Böyle birden beklenmedik bir şey olursa hemencecik karar vermez, sıkılırdı. "Ya, nasıl gidersin ana?" diye sordu. "Emmi oğlunun eşeğine biner giderim, izin verirse. Sen de git, onun oğlanlarından birini kasabaya kardeşine gönder. Kardeşin gelsin, gütsün eşeğimi. İkimiz gidersek güvenlikli olur. Şu günlerde hiç yol kesenlerden filan söz edilmiyor ama. Kasabada şu komünist dedikleri yeni haydutlar türemiş. Onlar da fukaralara ilişmiyorlarmış denilene göre." Büyük oğlan anasının tasarısına sonunda baş eğdi. Pek razı olmak içinden gelmiyordu ama sonunda karısı, "Anan doğru söylüyor. Kardeşinle birlikte giderse bir tehlike çıkmaz," dedi. Genç adam da razı oldu. Böylece ananın dediğini yaptılar. Emmi oğlunun çocuklarından birini kasabaya küçük oğlanı bulmaya gönderdiler. Çocuk onu bulmuştu. Gözleri gülerek döndü. "Emmi oğlum, yani senin ikinci oğlun gelecek yenge," diye haber verdi. Bir an ceketinin düğmeleriyle oynayarak dalgın durdu. Sonra, "Vallahi senin oğlan pek tuhaf, pek gizli bir yerde oturuyor. Bulması da pek güç," dedi. "Bir dükkanın üst katında yatak dolu uzun bir odada oturuyor. 20 tane yatak var belki. Yığın yığın da kağıt kitap. Ama ağabey o dükkanda çalışmıyormuş. Sordum. Yok," dedi. "Teyze be, ağabeyimin okuma bildiğinden haberim yoktu benim. Bütün o kitapları okuyorsa pek bilgili olsa gerek." Ana bu işe şaşıp kalarak, "Yoktur okuması," diye cevap verdi. "Hem bana geçimini kitaptan çıkardığını söylemeliydi. Pek garip, pek tuhaf şey doğrusu. Görünce sorayım." Ertesi gün ana oğul vadilerin arasında kıvrım kıvrım uzanan yolda ilerlerken kadın baş başa kalmalarından yararlanarak küçük oğluna sordu. "Yengenin oğlu diyor ki sizin hep bir arada oturduğunuz o odada kitaplar, kağıtlar varmış. Nedir onlar? Sen okuma öğrendiğini hiç söylemedin bana. Geçimini kitaptan çıkardığını filan. Ben ömrümde senin bir tek satır okuduğunu bile görmüş değilim oğul." Küçük oğlan bir yandan anasının eşeğini güderken beri yandan bir küçük türkü tutturmuştu. Uyumlu bir sesi vardı. Şarkı söylemesini de pek severdi. Şimdi anasının sözleri üzerine türküsünü kesti. "Biraz öğrendim okumasını," diye cevap verdi. Ana daha fazla söylesin diye diretince oğlan kaçamağa saptı. "Anam, şimdi soru sorma bana. Bir gün vakti saati gelince her şeyi öğreneceksin. Büyük bir gün olacak bu. Anacığım, şimdi söylediğim şarkı da bugün üstüne. Çalıştığım yerde hep bir ağızdan söyleriz bunu. O gün gelince hepimiz rahata ereceğiz. Dünyada ne yoksul kalacak gayri, ne de zengin. Hepimiz birbirimize eşit olacağız." İnan olsun ana ömründe böyle çılgınca konuşma işitmemişti. Kimin zengin, kimin yoksul olacağını tanrılar buyurur. İnsanlar karışmazlar buna. Ellerinden ancak kaderlerine boyun eğmek gelir. Ana bunu bildiği için şimdi korkuyla bağırdı. "Oğul, kötü işlere kapılmamışsındır inşallah sen. Haramilerin konuşmasına benziyor bu sözler oğul." "Yoksulluğun zengin olabilmesi için haramilikten başka çıkar yol yoktur biliyorsun. Ama bir gün gelip yakalanınca canını alırlar. O zaman zenginlik kaç para eder? Delikanlı bu sözler üzerine öfkeden köpürerek, ''Hiçbir şeyden anladığın yok senin be ana.'' dedi. ''Şimdi kimseye bir şey söylememeye yemin ettim ama bir gün hepsini öğreneceksin. İnan bana, o gün gelip çatınca seni unutmayacağım. Yalnız seni hatırlayacağım ana. Bana yar olmayanlara o gün gelince ben de yar olmayacağım.'' Bu son sözleri öyle bağırarak söylemişti ki ana onun ağabeyine hala kim beslediğini anladı. Öfkesini daha da kabartmamak için bir süre sessiz durdu. Ne var ki oğlunu rahat bırakmak elinde değildi. Eşeğin sırtında oturduğu yerden onu gizlice süzüyor, kendi kendine düşünüyordu. Oğlan elinde hayvanın yuları önden yürümekteydi. Yine türkü söylüyordu. Kadının şimdiye dek hiç duymamış olduğu güm güm öten ateşli bir türkü ki sözleri anlaşılmıyordu. Ana, oğlunun sürdüğü hayatı daha yakından öğrenmek gerektiğini düşündü. Evine, ocağına daha sıkı bağlamalıydı onu. Baş göz etmeli, aldığı kızı eve getirmeliydi. O zaman oğlan eve daha sık gelir, hatta belki karısının hatırı için yine yuvasına yerleşirdi. Ana kendisini çıkıp kız aramaya, küçük oğlanın gönlüne göre güzel, sevgili bir gelin bulmaya karar verdi. Büyük gelin varsın, evi çeksin, çevirsin. Küçük oğlana başka türlü bir kız gerekti. Bu tasarılar yüreğini serinletti ananın. Kendi fikrini kendisi öyle beğendi ki daha fazla içinde tutamadı. Evlat, 20'yi doldurdun, 21'e bastın gayri, dedi. Yakın vakitte baş göz etmek niyetindeyim. Ne dersin bu işe? İyi fikir değil mi?